Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası programımıza hoş geldiniz. İbrahim Emre kardeşimizin rahatsızlığı münasebetiyle katılamayacağı programımıza bendeniz Beytullah Demircioğlu, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocama ben eşlik edeceğim inşallah. Medeniyet coğrafyamız başta olmak üzere dünyada olup biteni değerlendirme gayretinde olacağız. Özellikle son bir hafta içerisinde dış politika gündemine yansıyan gelişmeleri değerlendireceğiz vaktimiz ölçüsünde. Kıymetli hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Beytullah
Bey. Evet kıymetli dinleyenler, bir hafta boyunca dış politika gündeminin yoğunluğunu hep vurguluyoruz. Gerçekten de öyle, inanılmaz bir yoğunluk söz konusu. Gerek Orta Doğu'da gerek Karadeniz'deki tatbikatlar, Orta Doğu'daki tatbikatlar dikkat çekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkanlardaki askeri yığına, bir anlamda Yunanistan'ı askeri üs haline getirmesi dikkat çeken gelişmeler arasında. Bunun yanı sıra göç problemi her geçen gün büyüyor. Polonya ile Belarus arasındaki göç problemi bir anlamda Avrupa ile Rusya arasında ciddi bir problem haline gelmiş vaziyette. Göç silahını kullandığı iddia ediyor. Karşılıklı suçlamalar var. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Dahası da var kuşkusuz dış politika gündemine öne çıkan gelişmeler arasında. Kıymetli hocam, şimdi Türkiye'de önemli bir zirve gerçekleşiyor. Türk dünyası zirvesi. Bir zamanlar çok dillendirilirdi. Özellikle Turgut Özal zamanında Türkiye'nin vizyon projelerinden biriydi adeta. İşte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar. Evet. Türkiye bir vizyonuydu. Ama sonraki süreçte jeopolitik gelişmelerle birlikte bu vizyonumuz birazcık daha geri planda kaldı. Yani Türk dünyasıyla istenilen o birliktelik bir türlü oluşturulamadı. Bunun nedenlerine ilişkin neler söylersiniz? Bugünkü Türk dünyası zirvesini değerlendirme kapsamında.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Hani Türkçe'de bir söz vardır, hayaldi gerçek oldu diye. Yıllardır hep konuşulur, sizin az önce bahsettiğiniz gibi işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası. Hatta üniversitelerde okutulan Türk dünyası coğrafyası diye ders de var. Fakat biz bunları hep böyle biraz gönlümüzden geçtiği, biraz hayalimiz idi ama gerçekler pek de böyle değildi. Çünkü Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya'da ve Kafkasya'da bağımsızlığını kazanan o Türk Cumhuriyetleri ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde duramadıkları için bir şekilde yine Rusya'yla siyasi olarak, ekonomik olarak, askeri olarak bağları vardı ve bağımsız devletler topluluğuna da üyelerdi. Evet. Her ne kadar biz ekonomik olarak bir takım girişimlerde bulunmuş olsak bile yine de bu ülkeler Moskova'nın iki dudağının arasına bakıyor durumdalardı. Ama yıllar geçtikçe bu ülkelerin ekonomileri, askeri konumları, dış politikaları kendine özgün bir yapı oluşturmaya başlayınca artık önce bir Türkçe konuşan, Türk dili konuşan ülkeler işbirliği adı altında 2000'li yılların işte 2009 yılında filan kuruldu bu 11 yıl önce. Arkasından bu Türk Kaneşi dendi. Kültürel bir işbirliği ortamı olarak dört ülke arasında, yani Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın bir araya gelmesiyle oluştu bu başlangıçta. Ve bu işin de fikir babası aslında Türk dünyasının aksakal olarak kabul edilen Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'dir. Evet. Daha sonra bu işte Macaristan ve Özbekistan'ın gözlemci statüsü olarak katılmasıyla genişledi. Ve bu toplantıya ilk defa Türkmenistan'da dahil edildi. Çünkü Türkmenistan kendisine şöyle bir politika belirlemişti. Nasıl ki Avrupa'da bir İsviçre var, hiçbir siyasi organizasyona dahil olmuyor, tarafsızlık politikası izliyor. İşte ben de Asya'daki böyle İsviçre gibi bağımsız fakat tarafsız bir ülke olmak istiyorum demişti. Ama günümüz dünyasında çok da fazla Evet. Taraf bir taraf olan bertaraf oluyor.
Evet.
Dolayısıyla ilk defa bu Yassıada'da yapılan toplantının ilkleri vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Özbekistan'da yeni devlet başkanı seçilen Şevket Mirzayev ilk defa yurt dışı gezisini
Türkiye'ye
yaptı. Bu ilklerden biri. Türkmenistan ilk defa buraya gözlemci statüsünde katıldı ve artık bu Türk Dili Konseyi Ülkeler İşbirliği artık bir teşkilata dönüşüyor. Bu teşkilatın da kendi içerisinde önce dış politikada ortak hareket etmek, dış siyasette ekonomik işbirliğini geliştirmek, bir de Türk dili ve kültürel alanda entegrasyonu sağlamak adına mesela Avrupa'dan mesela Hristiyan Katolik bir ülke olan Macaristan'ın gözlemci olması Avrupa Birliği ile bu Türk dünyası arasında ilişkileri geliştirme açısından önemli bir noktada. Türkiye zaten bunun lokomotifi konumunda. Kazakistan ve Kırgızistan yanı Özbekistan'ın da oradaki Orta Asya'nın tam merkezinde göbeğinde yer alan Özbekistan'da bu işin içerisine girmesiyle artık ete kemiğe bürünen artık insanların böyle sloganlarla, hayallerle nasıl ki işte Ayasofya bir gün açılacak deyip açıldığı gibi işte bu Türk dünyasıyla ilgili bu Yassıada'daki bugün toplantıda tarihe not düşecek bir ileriki nesillerin konuşacağı 12 Nisan 2021 Yassıada toplantısı olacak.
Şimdi bu Türk dünyası ülkeler arasındaki yer yer rekabet, yer yer böyle husumet denilecek sorunlar yaşanıyor.
Evet.
Bu sorunların aşılması noktasında da bu zirvenin önemli bir rol oynayacağını söylemek mümkün mü hocam?
Elbette. Çünkü ta Çarlık Rusyası'ndan bugüne gelinceye kadar bir asırdan fazla Rus tahakkümünde kalmış. Rusların bu ülkelerin içerisinde yani onların kılcal damarlarına kadar işlemiş bir etkinliği vardır. Ve sizi altın bir tepside bir araya getirmek istemez. Mutlaka aranızdaki bir takım yumuşak karnınız olan konuları en iyi onlar bilirler.
Evet.
Bu nedenle de siz eğer kendi içinizde kavga etmek istemiyorsanız ki mesela işte Kırgızistan, Tacikistan arasındaki o Fergana Havzası'ndaki olaylara bakıyorsunuz. Hı hı. Veyahut da 90'lı yılların başında ilk o bağımsızlık sürecinde Özbekistan'daki Ahıskalılarla Özbekler arasındaki o büyük kavga ve göçlerde hep Rus istihbaratının bu işlerde etkili olduğu sonradan çıkan belgelerle ortaya çıktı. Yani biz bu tür organizasyonlar ile direkt birbirimizle bu işin aslının ne olduğunu dünyadaki üçüncü ülkelerle değil de mesela Türkiye'nin Azerbaycan'la, Kazakistan'la, Türkmenistan'la, Özbekistan'la, Kırgızistan'la olan ilişkilerini direkt bir masa etrafında yuvarlak masa toplanıp konuşması etkili. Fakat bugün bu eşiğe aşılmasının en önemli sebeplerinden biri de nasıl ki Nur Sultan Nazarbey'in kuruncusu olduğu bu teşkilatın yani fikir babası olduğu teşkilatın Karabağ Zaferi de bir dönüm noktası oldu. Artık bunlar yani Rusya olmadan da Türkiye'nin etrafında bir organizasyon bir masanın etrafında bir işler yapılabileceğinin güvencesi oldu ve bir inanç bir güven geldi.
Evet. İfade ettiğiniz gibi Karabağ Zaferi Azerbaycan mesela çok önemsiyor. Türkiye'nin yaslanmasını bir anlamda önemsiyor. Çünkü netice almış vaziyette. Bu Karabağ meselesi açılmışken tabii bu Türk zirvesi ve Türk dünyasının ilişkilerini hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda geliştirmesi açısından Nahçıvan Koridoru'nun da devreye girecek olması önemli bir kazanım olarak değerlendirmek mümkün zannedersem. Bu süreci kolaylaştıracak bir süreç olur.
Yani bu sorunuza cevap vermeden izin verirseniz kısaca bu Laçin Koridoru ve Zengezur Koridoru var. Şimdi Karabağ, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasındaki Laçin Koridoru ve bu yeniden açılması planlanan karayolu ve demiryolu bağlantısıyla Zengezur Koridoru.
Evet.
Şimdi aslında tarihte Karabağ Hanlığı ve Revan Hanlığı vardı. Ermeniler Anadolu'da, İran'da, Kafkasya'da dağınık halde yaşıyorlardı. Türkmençay Anlaşması ile bile 1828'den sonra İran ve Anadolu Ermenileri Revan Hanlığında ve Karabağ'ın, Dağlı Karabağ bölgesinde Ruslar tarafından bizzat orada bir nüfus kesafeti oluşturuldu ve sınır da öyle bir noktaya getirildi ki o Zengezur koridorunun olduğu yerde 46 kilometrelik Aras Nehri Azerbaycan ve Nahçıvan arasına bir kama gibi Ermenistan toprakları sıkıştırıldı ve Türk dünyasının kara bağlantısı kesildi. Yani evet, bizim tırlarımız şu anda Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya gitmek için ya Batum, Tiflis, Gürcistan hattını kullanıp Gürcülerle biz ilişkileri sağlam tutmamız gerekiyor veya Nahçıvan'dan İran'a girip tırlarımız İran'dan Azerbaycan'a geçmesi gerekiyor. Orada da İran'ın artık gönlü, keyfi ne kadar müsaade ederse tırlarımız o kadar sürede oraya gidebiliyordu. Evet. İşte biz bu koridorun açılmasıyla birlikte Türkiye'den çıkan herhangi bir firmanın tırları direkt Nahçıvan üzerinden Zengezur koridoruyla Azerbaycan'a, oradan da bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ulaşma şansına sahip olacak ki bu aslında ekonomik anlamda çok büyük bir avantaj sağlayan bir durumdur.
Kesinlikle. Evet, pek çok konumuz var. Konuşmak isterdik ama diğer bir konumuza geçelim. Özellikle göçmen problemi bu haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Özellikle Polonya ile Belarus arasındaki sınırda yığılan, yaklaşık çok da değil aslında ama 2000 kadar dolayındaki göçmenin Belarus sınırından Polonya'ya ve Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığı yönündeki görüntüler yansıyor. Son derece de dramatik görüntüler. Yani Arap medyası birazcık daha fazla gösteriyor gözlemlediğim kadarıyla. Özellikle Suriye üzerinden Belarus'a uçaklarla giden göçmenler, çoğunluğu da Arap ve hatta Kuzey Iraklı Kürt vatandaşları olduğu söyleniyor. Çoluk çocuk kış ortamında Polonya hükümeti geçmelerine izin vermiyor. Ciddi bir problem haline gelmiş vaziyette. Yani mülteci probleminin de ötesinde siyasi bir problem haline dönüşmüş vaziyette. Polonya hem Belarus'u hem Rusya'yı suçluyor. Rusya'nın işte göçmen problemini Avrupa üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştığı yönünde eleştirileri var. Bu göç problemi son derece jeopolitik bir sorun haline gelecek gibi gözüküyor sevgili dinleyen. Hatta geldi gibi demek bile ciddi şimdi, bir sorun olarak karşımızda duruyor.
Beytullah Bey, öncelikle şunu belirtelim. Eskiden askerler sınırlarda düşman taarruzuna karşı ülke topraklarını korumak için beklerdi. Şimdi mültecileri ülkesine sokmamak için bekliyor. Yani bu dünyanın özellikle batı ve kuzey yarım küresinde tuzu kuru ülkeler için böyle. Hı hı. Yani artık düşman tehdidi yok onlar için. Mülteci tehdidi var, onu bekliyorlar. Bu Belarus'taki hadiseye baktığımızda, şimdi Sovyetler Birliği 15 cumhuriyetten oluşuyor idi. 1991 yılların sonunda Sovyetlerin dağılıp bu 15 cumhuriyet bağımsızlığını kazandıktan sonra işte Baltık cumhuriyetleri dediğimiz Litvanya, Letonya, Estonya Avrupa Birliği'ne girdi. Yani Sovyet blokundan Avrupa bloğuna girdi. Herkes bir yerlere dağıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında 12 ülkeyi birleştirmeye çalıştı. Ancak Belarus'un şöyle bir özelliği var. Eski Sovyet sisteminden Rusya'nın eline kala kala Belarus kaldı. Yani Belarus diye bir ülke var. İşte 9-10 milyon nüfusu var ama iradi olarak her şey Putin'in elinde.
Her şeyle Rusya'nın uydusu bir devlet.
Çünkü petrolü, gazı olmadığı için Vana onun elinde. Ekonomik olarak Rusya'nın açacağı kredilere muhtaç. Bu nedenle yani biz haritada Belarus diye bir ülke görsek de Belarus'la Polonya arasında bir problem varsa bu aslında Rusya ile, hatta Putin'le Avrupa Birliği arasında. Yani Polonya'nın da Avrupa Birliği adına konuştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü Belarus'tan Polonya'ya geçen mültecilerin Polonya'da kalmak gibi bir düşünceleri olduğunu sanmıyorum. Evet. Çünkü Polonya'da 25-50 yaş arasındaki eli iş tutan insanların büyük bir kısmı da başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine çalışmaya gidiyorlar. Hı-hı. Yani Polonya ekonomisi de böyle çok imrenilecek bir durumda değil. Eski Doğu Avrupa ülkesi. Bu nedenle buradaki krizin şöyle okumamız gerekiyor. Bir taraftan Amerika'nın işte Karadeniz'de tatbikat yapmak istemesi, NATO vasıtasıyla işte bir taraftan Rusya'ya böyle parmak sallarken Putin de perde gerisinden bu işte Belarus sınırı Polonya arasında orada Avrupa Birliği'ni ve Batı dünyasını zora sokacak bir takım atraksiyonlardır bunlar. İşin garibi uçaklarla oraya gitmesi ve giden insanların profilleri, hatta bazı Batı medyasında Türkiye'nin bile adını bu işlere karıştırmaya kalkanlar oldu. Yani
Polonya hükümeti bile Türkiye'yi suçladı.
Yani Türkiye 5 milyona yakın mülteciyi evinde misafir eden, yıllardır 10 yıldır bunu yapan bir ülke, yani 3-5 bin kişiye mi bakamayacak? Yani bu nedenle burada çirkin olan şey Türkiye'nin adının bu işe karıştırılmış olması. Yani o mülteciler de işin konu mankeni diye görmemiz lazım. Aslında Avrupa Birliği ve Amerika bir tarafta, Rusya'nın Putin'i bir tarafta, bunların kendi arasındaki bir takım ajandaları vardır. Burada nasıl ki işte Donetsk havzasındaki Ukrayna'yla Rusya'nın bir takım
sorunları,
sorunları varsa, işte bu sorunların bir başka yönden uç vermesidir bu mülteci krizi. Yoksa o gariban insanların Belarus sınırında
ne işi var? Yani öyle astronomik bir rakam değil. Evet. Yani 2000 dolayında bir mülteci var. Yani 1990'larda o Irak'taki yaşanan sorunda Türkiye'nin sınırına yığılan 500 bin Kürt vatandaşını Türkiye'ye alması için bize baskı yapıyordu Avrupa Birliği. Yani bunları sınırda tutma, içeri al diye bize baskı yapıyordu. Yani 500 bin nere? 2000 dolayındaki...
Şimdi bize 2000 rakamı çok az geliyor. Biz şimdi mesela bir kiliste, Antep'te herhangi bir mülteci kampının içerisinde o kadar mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Ancak Avrupa Birliği açısından düşündüğümüzde taksimat yapmışlar. İşte Danimarka'ya deniyor ki işte sana 30 kişi, öbürüne 40 kişi, öbürüne 50 kişi dağıtıyorlar. Bunun bile benimkisi 3 kişi fazla oldu, öbürü 3 kişi eksik oldu diye bunun yani 30'lu 40'lı rakamları böyle tartışan bir ülkeler topluluğudur Avrupa Birliği.
Evet.
Yani her ne kadar böyle insan hakları, demokrasi, hümanizm gibi, insan sevgisi gibi böyle dünyaya bunları satıyorlar ama iş ülkelerinde bunlara misafirlik, ev sahipliği yapmak, misafirperverlik yapmaya konu gelince işin rengi değişiyor maalesef.
Evet, kıymetli hocam, bir araya gitmek zorundayız. Aranın ardından tekrardan birlikte oluruz. Dünyada neler olup bittiğini konuşmayı sürdürürüz. Evet, kıymetli dinleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrardan birlikte olacağız. Dünyayı, gelişmelerini konuşmaya. Yeniden merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt Bey ile dünyada neler olup bittiğini değerlendirmeye çalışıyoruz, konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde özellikle göçmen sorununu konuşmuştuk ve Türk Dünyası Zirvesi'ni değerlendirmiştik. İkinci bölümümüzde de ele alacağımız birçok konu var. Onlardan biri de diplomasi trafiği. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Bosna Hersek'te tansiyonun yükselmesi sonrası konuk ettiği Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Dodik'i ağırladı Türkiye'de. Dodik malum son dönemdeki tansiyonun yükselmesinin baş aktörüydü. Bosna Hersek'te kendi Sırp ordularını kuracağından bahsetmişti. Tansiyonu yükselten diğer bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Hocam, bu ziyaret Bosna Hersek'teki tansiyonu nispeten düşmesinin önünü alabilir mi? Yoksa Balkanlar önümüzdeki süreçte odak noktası olmayı sürdürecek mi? Ne dersiniz?
Evet. Bosna Hersek Federasyonu haritaya baktığımızda tek bir devletmiş gibi gözüküyor ama 1995 Aralık ayındaki Dayton Anlaşması'yla öyle bir yapı dayatıldı ki Bosna Hersek'e, ülkenin %30'luk nüfusuna sahip olan Sırplar ülkenin %49'unu, yani kuzeyini, ki Banja Luka merkezli o Macar ovalarının devamı olan verimli tarım topraklarına sahip, yani Bosna'nın en verimli tarım arazilerinin olduğu yer şu anda Sırp bölgesinin içerisinde kaldı. İşte Saraybosna Zagreb'den oluşan ve Bosna Hırvat Federasyonu ise ülkenin yaklaşık %51'ini oluşturuyor. Ancak bunların ortak bir merkezi ordusu olacaktı. Hı hı. Ekonomide, dış politikada herhangi bir konuda karar alabilmeleri için de 3 etnisitenin, yani %50'lik Boşnakların, %30'luk Sırpların ve %18 civarındaki Hırvatların herhangi biri veto ettiği zaman bir karar çıkmıyor. Ve 1995'ten bugüne kadar maalesef Bosna Hersek'te dişe dokunur bir karar alınamıyor. Yani evet, çözümsüzlük üzerine, yıkım üzerine kurulan bir sistem var. Yani Dodik'in haklı olduğu tek bir yan var. Bu sürdürülebilir bir düzen değil. Ama
çözüm... İkinci Dayton'dan bahsediliyor hocam. Bunun görüşülme yeniden bir ikinci bir Dayton'un gündeme gelmesi mümkün mü? Gerçekleşir mi?
Şimdi şöyle, mevcut yapı sürdürülebilir bir yapı değil.
Kesinlikle.
Fakat bu Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin başkanı Dodik'in söylediği Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Federasyonu'ndan ayrılması demek, Balkanlarda yeni bir iç savaşın çıkması demektir. Yani hastalığa koyduğu teşhis doğru da, yani
tedavi yöntemi
çok yanlış. Türkiye'de bu konuda yani ayağını denk alması gerektiğini, yani
Bosna Hersek'teki Sırpların ayrılması Sırbistan'a dahil olmaları
elbette
demek.
Yani
Hırvatların ayrılması Hırvatistan'a dahil olmalarının yolunu açacak. Sırp Bosnalılar çok çok küçük bir toprak parçasında kalacaklar.
Zaten Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte 91 yılında işte Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, herkes kendi yoluna gitti. Çok da fazla patırtı kütürtü çıkmadı. Evet. En kanlı savaşın Bosna Hersek'te çıkmasının sebebi, Hırvatlarla Sırplar kendi aralarında anlaşarak Bosna Hersek diye bugün bildiğimiz o coğrafyayı kendi aralarında paylaşıp Boşnakları kendi ülkelerinde birer azınlık haline statüsüne getirmek istiyorlardı. İşte o akil bir insanın çıkıp rahmetli İzzet Begoviç'in Boşnakları onca imkansızlıklar içerisinde bir araya toplayıp bir millet şuuruyla o Bosna mücadelesi, şanlı direnişi verildi ve 95 yılına Aralık ayına geldiğinde Dayton Anlaşması imzalanmak zorunda kalındı. Fakat bu anlaşma ile birlikte bir tek bir faydalı bir şey oldu. Silahlar sustu. Silahlar sustu ama ekonomik olarak o kadar kötü bir durumdalar ki eli ekmek tutabilecek gençlerin büyük bir kısmı Avrupa Birliği yollarına düştüler. Yani Bosna, Balkanların genelinde olan dış göç Bosna Hersek'te de kendini gösterdi. Yani son 10-15 yılda hatırı sayılır bir nüfus azalması söz konusu. Evet. Diğer Balkan ülkelerinin aksine Kosova ve Boşnakların olduğu coğrafyada doğurganlık fazla olmasına rağmen nüfus azalıyor. Hadi diğerlerinde doğum az da nüfus azalıyor diyelim.
Ama göçlerle birlikte.
Bu göçün sebebi de insanların orada ekonomik, mesela Türkiye'den giden bir girişimci oraya bir fabrika kurmak, onlara bir iş, ekmek kapısı açmak istesinde bürokratik engeller o kadar fazla ki. Yani bu nedenle en kısa zamanda, yani Bosna Hersek'in ayağa kalkması, ekonomik olarak veya kendi entiteler içerisindeki geçişkenliğin sağlanması açısından yeni bir anayasa, yeni bir vatandaşlık tanımlamasının olması gerekiyor. Fakat bunun olmazsa olmaz şartı Bosna'nın bir ve bütün kalmak kaydıyla, çünkü %52'sini Boşnakların oluşturduğu bir coğrafyadır orası. Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini, ki 90'lı yıllardaki Türkiye'nin olmadığını bilmeleri gerektiğini Türkiye buna kibarca söyledi. Yani siz Rusya'ya güvenip veyahut Avrupa Birliği'ne gireceğiz vesaire deyip bunlara kalkışmayın diye de nazikçe Türkiye uyardı.
Şimdi tabii bu Balkanlar meselesi önümüzdeki süreçte de konuşulacak. Çünkü oradaki gerginlik sürüyor. Yani az önce Polonya ile Belarus arasındaki mülteci problemini konuşurken Rusya'nın bir hamlesi olarak değerlendirildi. NATO'nun hamlelerine karşı anladığım kadarıyla, görebildiğim kadarıyla Balkanlardaki gerginlikte de Rusya bir takım hamleler yapabilir. O hamlelere karşılık Amerika'nın özellikle Dede Ağaç'ta başta olmak üzere Yunanistan'ın genelinde adeta Yunanistan'ın bir üs haline gelmesi muhtemel bir Balkanlardaki hareketliliğe, askeri hareketliliğe hazırlık anlamında da okunuyor.
Evet, şimdi Avrupa Birliği'nin adı var, askeri olarak kendisi yok. Yani Avrupa Birliği NATO şemsiyesi altında. Rusya'nın son dönemlerde bazı tehditvari yaklaşımlarına karşılık da Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Balkanlardaki en büyük üssü, nasıl ki Orta Doğu'da bu Erbil, Süneybaniye'de işte bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yerde bizim İncirlik'ten sonra en büyük üssünü kurdu. Kosova'yı da işte Sırp yönetiminden bağımsızlığını tanıyarak, orada Kosovalıları sevdiğinden değil, Rus etkisini Balkanlardan silmek için Belgrad'ı bombardıman yaptı ve Kosova'nın bağımsızlığında NATO'nun önemli bir etkisi oldu Türkiye'nin de dahiliyle. Şu anda Kosova'da çok büyük bir Amerikan üssü var. Yunanistan'da aynı şekilde. Fakat Sırplar Ruslardan bir ışık almadan kolay kolay hamle yapamazlar. Ne Bosna Sırpları ne Sırbistan. Tarihi olarak oradaki Ortodoks Sırplar daima Rusya'nın gölgesindedirler. Hırvatlar Almanlarla iş tutarlar. Oradaki Boşnaklar da Osmanlı'dan beri Türkiye'nin ve İstanbul'un, Ankara'nın gözün içine bakarlar. Bu yüzyıllardır böyledir. Yani hükümetler değişse de bu kültürel ve jeopolitik denklem değişmez.
Evet hocam, o Bosna-Hersek Savaşı dönemindeki Rusya'nın o jeopolitik anlamdaki zayıflığını göz önüne alınırsa, bugünkü Rusya daha farklı bir Rusya. Yani sahada daha o sert gücünü gösteren bir Rusya var. Sanki daha farklı olur gibime geliyor açıkçası ilerideki bir gergin ortamda.
Şimdi
çünkü Rusya pek çok yerde sahada netice alan bir ülke pozisyonunda. Yani gerek Orta Doğu'da, gerek Kafkaslar'da, gerek işte Afrika'da, Libya'da olduğu gibi.
Şimdi Bosna'daki hadisede Bosnalılar da İslam dünyasında 57-58 tane ülke var ama bunun 55 tanesini terazinin bir kefesine koysak Türkiye ağır basar Boşnaklar açısından. Yani onlar kendilerine ana vatan olarak yani hamileri olarak her zaman İstanbul'u ve Türkiye'yi görmüşlerdir Osmanlı döneminden bu yana. Şimdi Ruslar hakikaten 90'lı yıllarda bir hasta adam konumundaydı. Şu an gücünün zirvesinde. Türkiye de aynı şekilde. 90'lı yıllardaki Türkiye ile bugünkü Türkiye bir değil. Bosna Hersek karışacak olursa burada Türklerle Rusların bir araya karşı karşıya gelmesi demektir ki Rusya bunu ne kadar ister? Yani çünkü Avrupa Birliği'ne karşı, NATO'ya karşı gerek Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu denkleminde gerekse önümüzdeki 10 yıllar içerisinde Amerika'nın o Çin'e karşı, Rusya'ya karşı yapmış olduğu hamlelerde Avrupa Birliği, Rusya, Amerika hatta Çin bile bölgede hesap yapıyorsa Türkiye'yi yanına çekmeye çalışacak. Yani Türkiye'den haz ettiklerini hiç sanmıyorum bu ülkelerin. Türkiye'yi her ne kadar sevmeseler de Türkiye'yi yanında görmek istiyorlar. Çünkü Türkiye'siz girdikleri mücadelede kazanma şansları çok zayıf.
Ya bu dediğiniz mutlaka yerinde tespitler ama arzu ettikleri başka bir şey var. Yani Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmekte ayrı bir
o da tadından yenmez olur. Avrupa Birliği
yani
için,
Orta Doğu'da da benzer bir şey var. Yani mesela özellikle Kafkaslardaki gerilimde Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeyi nasıl arzu ettilerse belki Balkanlar'da da Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek dediğiniz gibi.
Evet. Şimdi bu Karabağ meselesinde Rusya biraz sessiz kaldı. Çünkü Paşinyan küreselci Soros'un güdümünde pek Moskova'yı eskisi gibi dinlemeyen bir yönetim vardı. Biraz onun cezalandırılması yönüyle göz yumdu. Fakat sonuçta Azerbaycan ve Türk sihaları Rus silahlarına karşı galip gelmiş olur. Rusya'nın oradan da bir hani amiyane tabii kuyruk acısı var. Yani Bosna'da bu uç veriyor. Evet. Bakalım sonuç ne olacak?
Evet, Libya'ya geçeceğiz ama hocam Paşinyan'dan laf açılmışken Ermenistan'dan da Türkiye'ye yönelik böyle pozitif mesajlar geliyor. Bu da dikkat çeken bir gelişme olarak.
Aslında Türkiye'nin bir tezi vardı. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan hatta İran'la Rusya'da bir araya gelsin.
Altılı.
Altılı bir masa kuralım. Aramızdaki sorunları sulh yoluyla çözelim, sınır kapılarını açalım ve buradan mesela Bakü petrollerini Ermenistan üzerinden işte demiryolu, karayolu, boru hatları geçsin. Hem biz daha az maliyetle bu işleri yapalım hem de Ermenistan kazansın teklifi vardı ve sanırım Ermenistan'da aklın yolu bir önümüzdeki aylarda veya yıllarda bu noktaya gelecektir. Yani bu Azerbaycan ve Türkiye ile mücadele etmede kazanma şansı olmadığı gibi her geçen gün de ekonomik olarak iflasa doğru gidiyor. En de sonunda bu ilişkilerin düzelmesi her üç ülkenin de karın olacak.
Şimdi ABD'li düşünce kuruluşu Newsline'da bir değerlendirme var. Ankara ve Erivan yakında dost olacak ifadeleri kullanılmış. Yine Ermenistan'daki Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü'nün bir açıklaması var. Savaş bölgenin haritasını değiştirdi ancak temel farkla Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için büyük bir avantaj oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Evet, Libya'ya geçelim. Libya'da Aralık ayının 24'ünde bir seçim olacağı ümit ediliyor, öyle söyleyelim.
Altını çizerek söyleyelim, ümit ediliyor.
Ümit ediliyor çünkü pek o seçimi gerçekleştirecek siyasi konjonktür maalesef yok. Yani bir siyasi türbülans devam ediyor. Bu kapsamda Fransa'da bir konferans düzenleniyor. Seçim sürecinin tartışılmaz veyahut da işte geri döndürülemez hale getirmeyi ümit ederek. Çünkü seçim sonrasına ilişkin kaygılar dillendiriliyor. Meşruluğu konusunda bir takım sorunlar yaşanabileceği dillendiriliyor. Nasıl görüyorsunuz Libya'da Aralık ayını?
Şimdi sahadaki duruma baktığımızda Hafter güçleri Trablus'u tam ele geçirmek üzereyken Türkiye'nin müdahalesiyle Libya'dan başkent Trablus'taki meşru hükümet Sirte Körfezi'ne kadar olan, Sirte Cüfra hattına kadar olan yeri yönetimi, merkezi yönetimin etkisinde bıraktı. Şimdi güneydeki o Tuareg bölgesi zaten Osmanlı'dan beri kendi orası biraz yarı bağımsız bir bölgedir. Bu Bingazi Tobruk bölgesinde ki petrol bölgesi hala Hafter birliklerinin denetiminde şu anda. Seçim olacak ancak anayasaya göre, mevcut seçim kanunlarına göre çifte vatandaşlığı olan kişiler seçime katılamıyor. Şimdi Hafter hem Libya hem Amerikan vatandaşı olduğu için Hafter'in seçime katılma ihtimali yok bu durumda. Fakat Hafter ise kendisinin başat rol oynamayacağı bir kombinasyonda masayı devirme tehdidinde bulunuyor. İşte bu minvalde 24 Aralık'a doğru yaklaşıyoruz. Yani seçim olacaksa bu seçim mesela Trablus'ta olabilir diyelim ki merkezi hükümetin kontrol altında. Ama Bingazi'deki seçim nasıl bir seçim olacak? Bu seçimin aktörleri ne kadar bağımsız olacak? Bu nedenle Fransa Türkiye'yi böyle saha dışına iterek işte Türkiye dışında aktörlerle İtalya'yı, Rusya'yı, Amerika'yı çağırarak bir toplantı yapmak istedi. Türkiye baştan katılmak istemedi ama son anda Dışişleri Bakan Yardımcısını göndererek düşük düzeyli en azından orada ne olup bittiğini gözlemci sıfatıyla görmeye çalışıyor. Ancak Fransa'daki toplantının da çok hayır alamet bir toplantı olmadığını, yani çıkacak karar her ne olursa olsun Türkiye'nin lehine bir karar çıkarmayacaklarını da buradan bilmemiz gerekiyor.
Tabii, Libya bağlamında bu hafta medyaya yansıyan değerlendirmelerden, haberlerden bir tanesi de Hafter'in oğlunun İsrail'de yaptığı PR çalışmasıydı. Özellikle Hafter'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o yargılandığı davanın seçim sonrasına ertelenmesi Yahudi lobisinin devreye girdiği şeklinde yorumlandı. Libya'yı konuşmayı sürdüreceğiz. Yani Libya'nın adayları arasında özellikle Abdülhamid Dibeybe'nin de olduğunu söyleyelim.
Dibeybe Türkiye yanlısı bir insan.
Evet. Yine Fethi Başağa da var. Geçmiş hükümetin İçişleri Bakanıydı. O da adaylar arasında gözüktürülüyor. Bakalım ne olacak Libya önümüzdeki süreçte?
Orada bir sihirli bir kelime var. Hı-hı. Libya'dan yabancı askerlerin gitmesi veya Suriye'den yabancı askerlerin çıkarılması. Biz bunu yabancı asker deyince işte diyelim ki Rus paralı askerlerini anlıyoruz.
Onu dinlendirmiyorlar hocam. Sadece Türk
askerlerini. Fakat
askerliğini
Türk askerini kastediyorlar. Yani yabancı asker derken onlar Türk askerini kastediyorlar. Ama normal dinleyen kişiler sanki bütün yabancılar gitsinmiş gibi anlıyor ama onların yabancı kavramının ne olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor.
Evet, vaktimiz çok hızlı ilerledi hocam. Kalan bizim şöyle 3-4 dakika içerisinde epey bir konu var. İsterseniz Suriye'de bir takım gelişmeler oluyor. Özellikle bu Arap Birliği'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye rejimiyle görüşmesi, tekrardan Esed rejimini Arap Birliği'ne alma yönündeki çabalar dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Esed'le görüştü bu hafta içerisinde. Yine Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin açıklamaları var. Tekrardan Suriye'yi Arap Birliği'ne alınması konusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar böyle zımni anlamda onayladığını gösteriyor. Ne dersiniz? Böyle bir görüşme trafiğini.
O 2011 yılında o Arap Baharı ile birlikte Tunus'tan başlayıp bütün Arap coğrafyasında esen fırtınada bütün liderler giderken Esad'ın gitmesini de Amerika, Avrupa Birliği, bütün Arap ülkeleri istiyorlardı. Türkiye ile birlikte. Ancak Netanyahu'nun uyandırmasıyla birlikte Obama seçim öncesinde İsrail önce Amerika'yı şu konuda ikna etti. Dedi ki yani Esad giderse alternatifi Suriye'nin Mursi'si gelecektir. Hı-hı. Yani nasıl ki Mısır'a Mursi geldi, İslamcılar iktidar olacak. Bu da İsrail için yani olabileceğin en kötüsü. Ve şu anda Arap Birliği tarttı, döktü, ölçtü, biçti. Yani Esad gittiği zaman gelebilecek hiçbir formül ne şu andaki Körfez'deki Arap ülkelerinin ne de İsrail'in işine gelmiyor. Dolayısıyla ehven-i şer olarak baktılar. En uygun figürün yine Esad olduğu konusunda sanırım hem fikir oldular ve şu andaki trafiği de o şekilde yorumlamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi Sudan'da darbe sonrası gösteriler devam ediyor. Yine Afrika'dan söz açılmışken Etiyopya sancısı devam ediyor. Afrika'nın önemli ülkesi. Etiyopya adeta bir iç savaşa doğru sürükleniyor. O Tigray'daki çatışma Doğu Afrika'daki istikrarsızlığı tetikleyebilir deniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir değerlendirmesi var. Etiyopya'nın istikrarı bütün bir Somali yarımadası bölgesi açısından önemli demiş. Buradaki siyasi türbülansın nereye dönüşmesi gibi bir risk söz konusu. Etiyopya'nın bir iç savaşa sürüklenmesi bölgedeki dengeleri nasıl etkiler hocam?
Evet. Şimdi Etiyopya 206 milyonluk Nijerya'dan sonra 110 milyonu aşan nüfusuyla Afrika'nın ikinci en kalabalık ülkesi Nijerya'dan sonra. Artı etnik, dini olarak da çok karmaşık, kozmopolitik bir nüfus yapısı var. Yani Ortodoks Hristiyanların çoğunlukta olduğu ve Müslümanların da üçte birden fazla yani %35-40'lık bir nüfus kütlesini oluşturduğu ve bölgeler arasında da büyük ekonomik farklılıklar olduğu, kabilelerin arasında yani bir kabileler konfederasyonu gibi bir ülke Etiyopya. Hala elektriğin ulaşamadığı, yani nüfusunun büyük bir kısmının daha elektrikle tanışmadığı
bir ülke.
Ve böyle bir ülkede bir takım huzursuzluklar baş gösterdiği zaman merkezi otoritenin, merkezi hükümetin güçlü bir ekonomik ve askeri yapısı yoksa bunun şöyle bir riski olacaktır. Etiyopya'nın karışması demek direkt Somali'nin
karışması demek.
Karışması, Cibuti'nin, Eritre'nin hatta Kenya'ya kadar bunun sıçraması demektir. Çünkü Ogaden bölgesi Somali'den aldığı bir bölgedir. Nüfusunun tamamına yakını Müslümandır. Yani Etiyopya bu şekilde karmaşık bir kozmopolit nüfus yapısına sahip olduğu için buradaki huzursuzluk belli bir nokta sınırı geçtikten sonra bastırmak çok çok daha zor olacaktır ve dolayısıyla bunu başlangıçta önlemek işin yani bir Darfur sorunundan çok daha büyük krizlere evet. sebep olabilir bu.
Şimdi Sudan'da olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi hem bölgesel aktörlerin hem küresel aktörlerin güç mücadelesi yaptığı bir başka ülke Etiyopya. Etiyopya'nın karışmasında özellikle Etiyopya'nın komşularıyla yaşadığı sorunların da etkisi çok büyük kanaatimce. Özellikle Sudan ve Mısır'la yaşadığı sorunlar, hatta bu Tigray cephesine yönelik lojistik anlamda desteği sağlayan ülkenin Mısır olduğu söyleniyor.
Özellikle Hedasi Barajı meselesi.
Evet, Hedasi Barajı sebebiyle ciddi anlamda bir problem oda haline geliyor Etiyopya.
Yani olayı şöyle benzerlik olması açısından söyleyeyim. Biz Atatürk Barajı'nı, Keban Barajı'nı falan yaparken GAP'ın ilk başlangıcında Suriye Baba Esad Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum alıp bütün Arap dünyasını Türkiye'ye karşı kışkırttı. Bu da yetmedi. Abdullah Öcalan'ı Suriye'de barındırmasının sebebi işte o bizim o barajlara karşı bir koz olaraktı. Şimdi bence bu olayda yani şey Müslüman bir ülke Mısır ancak bu Rönesans veya Hedasi Barajı'nı inşa etmesi Suriye'nin pardon Etiyopya'nın en doğal hakkı yani bizim Keban Barajı'nı yapmak kadar. Çünkü ülkesinin yarısı hala elektrikle tanışmamış bir ülke baraj yapacak. Hidroelektrik santrali elektrik üretip sulama tesisleri yapıp halkının karnını doyurmaya çalışacak. Ama Mısır diyor ki ben geleneksel olarak mevcut su potansiyelimin aynen akmasını istiyorum diyor. Dolayısıyla bu konuda Etiyopya'nın elini kolunu bağlayacak, istikrarsızlaştıracak bir takım atraksiyonlara giriyor. Ve bu işin yani oradaki hır çıkaran kabilelere silah temin eden veyahut da ortamı geren şeylerin bizim Suriye'de şu andaki YPG, PYD ile Türkiye'yi istikrarsızlaştıran hadiselerin bir benzerini Etiyopya'da görmek mümkün.
Hocam şöyle bir dakikada değerlendirirseniz Afganistan'a da değinmiş olalım. Afrika'dan Afganistan'a geçerek şimdi yeni bir patlama daha oldu bir cuma namazı sonrası Afganistan. Bir türlü durulmuyor. Yani o Taliban yönetimini sıkıntılı bir süreç yaşatılıyor. Şöyle dillendiriliyor yani orada El-Kaide ve DAEŞ'in güçlenmesinin gerekçesi olarak Amerika'ya suç atılıyor. Amerika'nın özellikle bu Suriye'den ki bir takım DAEŞ elemanlarının Afganistan'a götürülmesi noktasındaki rolü işaret edilirken Afganistan'ı bir anlamda içine bırakmamak adına Afganistan'ın istikrarsızlaştırılması noktasında Amerika'nın rolüne işaret ediliyor. Bu Afganistan'da son dönemde artan bu terör eylemleri yorumlanırken ne dersiniz?
Şimdi olaylara ben tersinden bakıyorum. Amerika'nın yıllarca orada emek verip eğitip donattığı subaylar gidiyor DAEŞ'e katılıyor. Yani DAEŞ kim? Normalde bir terörist. Madem mevcut yönetimi benimsemiyorlarsa mesela şu andaki Taliban'ı onlar da Afgan mücahitler gibi dağa çıkarlar, teşkilatlanırlar. Yani bu mevcut Amerika'nın eğitim verdiği eski Afgan rejiminin subayları vesaire. Ama bunlar gidiyorlar DAEŞ'e katılıyorlar. Hı-hı. Buradan da anlaşılıyor ki DAEŞ'le şu andaki eski yönetimdeki güvenlik güçlerinin ve onu eğiten Amerikan arasında organik bir bağın olduğu böyle kabak gibi ortaya çıkıyor. Yani ben her şeye rağmen mevcut Taliban yönetiminin şu an iktidar olduktan sonra samimiyetle ülkeyi yönetmek istediğini, işleri yoluna koymak istediğini, çok da böyle rigid hareketler yapmaktan kaçındığını görüyoruz. Ancak medyada duyduğumuz haberlerin birçoğunda manipülasyon olduğunu, Batı'nın mevcut Afgan yönetimini şeytanlaştırmak, beceriksiz ve başarısız göstermek için elinden geleni yapacağını tahmin ediyorum. Hoş onların da çok böyle başarılı olduğunu, başarılı icraatlar yaptığını söyleyemeyiz ama Batı medyası da bunun üstüne bir tuz biber ektiğini görüyoruz.
Evet, bu anlamda belki zikredilecek bir şey. CNN'in Afganistan'daki kız çocukları satılıyor haberinin kurgu çıktığı ortaya çıkmış.
Daha çok çıkar bundan sonra.
Evet. Çok teşekkürler kıymetli hocam. Değerli katkılarınızdan dolayı kıymetli dinleyenler bir medeniyet coğrafyası programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir medeniyet coğrafyası programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.